Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programından hepinize merhaba. Bu haftada mazinin derinliklerine inmeden evvel hepinize bu programa emeği geçenler adına en derin, en samimi sevgilerimizi, saygılarımızı arz ediyoruz. Bazı insanların ne kadar kuvvetli bir hafızaya sahip olduklarını tam manasıyla anlatabilmek için dünyadaki kütüphanelerden hepsini yok etseniz bile onlar oradaki kitapları kafalarından, ezberlerinden tekrar yazarlar denir. Hakikaten İslam tarihi şöyle dikkatli bir gözle incelendiği zaman böyle canlı kütüphanelere bol miktarda rastlanmaktadır. Her biri hafızalarıyla, ezberleriyle mükemmel birer insandır bunlar. Ve gerçekten filanca kitap yok olsa yeniden yazar, kütüphaneler yok olsa ezberinden yeniden yazar denir bunlar için. Tabii her biri ayrı birer hazine, cilt cilt eserler, koca koca kitaplar. Bunların meydana getirilmesi için kuvvetli bir hafızaya sahip olmak yetmiyor. Ayrıca muazzam bir irade gücüne, sabır ve tahammül gibi meziyetlere de ihtiyaç var. İşte bütün bu hususiyetleri şahsında birleştirdiği için şarkın dahisi İbn-i Nedim El-Fihrist adındaki bir kitaplar ve ilimler ansiklopedisi diyebiliriz buna. Bunu kaleme aldı. Ve İlmi Ahvali Kütüb'ün muhteşem bir numunesini ortaya koydu. Ta İslamiyet'in ilk devirlerine ait eserlerden, müelliflerden, muhtevalardan bahsediyor bu El-Fihrist kitabı. Bununla da iktifa etmiyor, daha önceki medeniyetlerden ve dinlerden kalma antika kitaplar hakkında da bilgiler veriyor. Tabiri caizse bu El-Fihrist tam bir ilimler hazinesi. Dünyanın hiçbir yerinde daha henüz bir bibliografik eser, kitap ansiklopedisi, ilimler ansiklopedisi yazılmamışken İslam dünyasında bunun bol miktarda örneğini görüyoruz. Ve ne çare ki günümüzde hiç kimse bunlardan haberdar değil. İşte bu Fihrist kitabı zamanımıza kadar kaleme alınmış olan bibliografyaların bütün dünyada ilkidir. İbn-i Nedim'in bu El-Fihrist adlı eserini bir Alman müsteşrik, oryantalist Gustav Flügel Almanca olarak neşretmiştir. Aslında Arapça yazılmış olan bu eseri. Zaten değerli dinleyiciler, şarkiyat bilgilerinde yani şarkiyat demek oryantalizm yani doğuya ait bilgiler. Fakat bunun başında İslam dinine ait olan çalışmalar geliyor. İslam dininin inanç esasları, ibadet esasları, ahlak esasları, tasavvuf, İslam edebiyatı, İslam sanatları ve İslam tarihi bu böyle gidiyor. İşte batıda, Avrupa'da bu sahayla ilgilenen kimselere oryantalist, müsteşrik deniyor. Müslüman olmadığı halde İslami ilimlerle ilgilenen kimselere müsteşrik deniyor. Bunların mühim bir kısmı Almandır ve gene mühim bir kısmı Yahudidir değerli dinleyiciler. Gerçekten gerek Osmanlı gerekse İslam bilimlerinde dünyanın en önemli bilim adamları Yahudilerdir. Son devir için konuşuyorum. Hele Almanya değerli dinleyiciler, bizim bir hocamız vardı. Derdi ki her ilmin literatürünü Almanya'da bulmak mümkündür. Almanca bilen bir kimse hangi ilim sahasında çalışıyorsa çalışsın. İster tıp, ister astronomi, ister hukuk, ister İslam ilimleri mutlaka bunun mükemmel bir literatürünü yani kaynak kitaplarını Almanca'da bulabilir. Bundan sonra da Rusça geliyor değerli dinleyiciler. Rusya'da da çok önemli çalışmalar yapılmış. Gerek şark bilimlerinde gerek diğer ilim sahalarında önemli bir literatür var. İşte İslam dünyasında çok kimsenin bilmediği, hiç duymadığı, ehemmiyet bile vermediği pek çok kıymetli kitap İslam dünyasından önce Almanya'da basılmıştır. İşte bunlardan bir tanesi de İbn-i Nedim'in Fihrist adlı kitabıdır. Gustav Flügel onu Almanca'ya çevirerek neşretmiştir. Evet, İbn-i Nedim'in Fihrist'ini çok kimse bilmez ama Katip Çelebi'yi pek çok kimse duymuştur. Katip Çelebi de bu vadide, yani kitabiyat bilgilerinde, bibliografyada ortaya konmuş önemli eserlerden birinin müellifidir. 17. asırda yaşamıştır. Katip Çelebi aslen bir bürokrattır. Her şeyden anlar. Fakat ihtisas sahası veya iştihar ettiği, şöhret bulduğu saha kitabiyat, yani bibliografidir. Kitabının ismini de belki pek çok kimse bilir. Keşf-ü Zünun. Bu kitabın adı budur. Burada değerli dinleyiciler, 14.500 tane kitap tanıtılıyor ve müellifleri hakkında teferruatlı bilgi var. Hani Osmanlı Devleti'nin duraklama devri, gerileme devri deniyor ama o devirde meydana getirilen sanat eserleri, edebiyat eserlerinin de emsali dünyada yok. Nasıl bir duraklama, nasıl bir gerileme bilemiyoruz. Bu Katip Çelebi, Osmanlı kültür hayatının canlı ve muhteşem bir tablosu olarak Batı'ya karşı elimizde bulunan bir iftihar vesilesidir. Bir iftihar vesikasıdır bu Keşf-ü Zünun. Flügel, Keşf-ü Zünun'u da bütün bir Batı dünyasına tanıtmıştır. Sadece İbn-i Nedim'in Fihrist'ini değil. Bizzat Katip Çelebi'nin kaleminden çıkan müellif nüshasını da esas almış, 7 büyük cilt halinde Keşf-ü Zünun'u neşretmiştir. Bu çok kıymetli esere, tabii bu 17. asıra kadar, bundan sonra gelenler ve onun tabii şerhe de ihtiyacı var. Malum bir kitap yazılır, bu kitabın iki şeye ihtiyacı vardır. Bir şerhe, açıklamaya, bir de ilavelere, haşiyeye. İşte sonra gelen alimler, kendilerinden önce gelen alimlerin bir kitabını esas alırlar. İslam dünyasında adet odur. Ve bu kitaba şerhler ve haşiyeler yazarlar. Keşf-ü Zünun'a da çok kıymetli alimler, mütebahhir alimler şerhler ve haşiyeler yazmışlardır. Mesela İsmail Sahip Sencer, daha önce programlarda kendisinden bilgi verdiğimiz, hatıralarını naklettiğimiz Bayezid Kütüphanesi müdiri İsmail Sahip Sencer çok derin bir tetebbuatta bulunmuş. Hatta Keşf-ü Zünun'daki bazı hataları da tahsiye etmiş. Bu nüsha, yani İsmail Sahip Sencer'in tahsiye ettiği nüsha, Arapça olarak kocaman ciltler halinde Cumhuriyet'in ilk yıllarında Marif Vekaleti tarafından bastırılmıştır. Efendim, bu El Fihrist ve Keşf-ü Zünun'dan başka mesela Taşköprüzade'nin Mevzuatul Ulum kitabı, Esmaül Müellifin kitabı, Asarül Müsannifin, Mahzenül Ulum ve Bursalı Tahir Efendi'nin Osmanlı müellifleri gibi başka önemli bibliografyaların, kitabiyat bilgisini itibar eden kitapların da yazıldığını biliyoruz. Yani bunlar tek değil. İnsanlık kafilesinin parlak bir aynasıdır ve tarih ilminin de en önemli kollarından birisidir bibliografya. İşte bu bibliografinin ne olduğunu bize yine Bursa'da Tahir Bey İlmi Ahvali Kütüp adında nefis bir makalesinde anlatıyor. Şimdi bu mukaddimeden sonra değerli dinleyiciler, yaşarken dahi bilinmeyen, ölürken bile kimse tarafından görülmeyen ve tam bir meçhul meşhur olarak bu dünyayı terk eden Nurullah Pertev Bey'den bahsedeceğiz. Nurullah Pertev Bey, zamanımızın Katip Çelebi'si olmak, onun gibi büyük mü büyük, güzel mi güzel bir bibliografi ortaya koymak hevesine düşmüştü. Kendisi Pertev Paşa'nın torunudur. Babası da Evkaf Nezareti'nin idare meclisi reisidir. Babasının da Osmanlılar'da adetler ve teşrifatlar diye Teşrifat-ı Kadim isminde bir kitabı vardır. Yeni harflerle de neşredilmiştir. Nurullah Pertev Bey, matbaanın Türkiye'ye, daha doğrusu Müslüman, ilk defa bir Müslüman Türk'ün açtığı matbaanın 1728'dir. Daha önce Osmanlı Devleti'nde matbaa vardı. Matbaanın keşfi ile beraber matbaa Osmanlı ülkesine girmiştir. Hatta matbaa Avrupa'da keşfedildiğinde Osmanlı ülkesinde İstanbul'da matbaalar vardı, İzmir'de matbaalar vardı. Fakat matbaacılık Yahudilerin, Ermenilerin, Rumların elindeydi. Daha ziyade Yahudi ve Ermenilerin elindeydi. İlk defa Lale Devri'nde bir Müslüman matbaa açmıştır. Onu da çok kimse zanneder ki matbaa Türkiye'ye o zaman gelmiş. Halbuki matbaanın gelişi çok eskidir. Ancak bir Müslümanın açışı 1728'dir. İşte bu tarihten itibaren Harf İnkılabı'nın yapıldığı yıl olan 1928 tarihleri arasındaki 200 yıllık bir müddet içinde neşredilmiş bütün kitapları Nurullah Pertebe'yi teker teker tespit etmek istiyordu. Tabii çok geniş bir mahfuzatı var, derin tetebbuatı var. Bu çalışmalarının neticesinde ortaya çıkacak kitabın adını da önceden tespit etmiştik. Kitabül Kütüp, yani kitaplar kitabı. Nurullah Pertebe'nin emeli bu. Tabii bu sahadaki malzeme çok karışık bir halde, derli toplu değil. Bir de her şeye bir mani vardır, ilmin ise manileri vardır. Likülli şeyin maniun velil ilmi mevaniye sözü meşhurdur. Her şeyin bir manisi vardır, ilmin çok manisi vardır. Fakat bu maniler Nurullah Pertevbe'yi yıldırmıyor değerli dinleyiciler. Değil bir şahsın, müteahhıs heyetlerin bile zor muvaffak olacağı böyle dört başı mamur bir çalışma için kolları sıvıyor. Ömrünün tam 48 yılını bu uğurda sarf ediyor. O da Katip Çelebi gibi engin bir tecessüste kütüphane kütüphane dolaşıyor. Kendisini sahaflara ve kitapçılara gönüllü abone kaydettiriyor. Gördüğü her kitabı tetkik ediyor, karşılaştığı her eseri gözden geçiriyor. Kütüphane kataloglarını, fihristlerini birer birer tetkik ediyor. Bununla da iktifa etmiyor. Ahbaplarının, dostlarının hususi kütüphanelerini yorulmak bilmez bir gayretle tarıyor. Hasılı kelam, matbu eser namına ne varsa hepsini görmek, hepsi hakkında malumat sahibi olmak ve sonunda Kitabül Kütüb'üne kaydetmek için her çareye başvuruyor. Ne acı bir hakikattir ki böyle bir muazzam çalışmayı tamamlamaya ömrü kifayet etmiyor. Kitabül Kütüb'ün arka kapağı kapanmadan ömür kitabının son sayfası kapanıyor. Şimdi değerli dinleyiciler, isterseniz asrımızın Katip Çelebi'si veya İbn-i Nedim'i olma hevesine kapılan ve bu vadide hayli mesafe kat eden Nurullah Pertevbe'nin hazin macerasını yakından görelim ve onun hatıralarıyla hemhal olalım. Değerli dinleyiciler, hemen ifade etmek lazımdır ki Nurullah Pertevbe gibi hayattayken bile kendisini gizleyen, insanlardan çok kitaplarla haşır neşir olan, kağıtla ülfet ve ünsiyet tazeleyen zatların hatıralarını anlatmak, onların hayatları, tercüme-i halleri hakkında malumat vermek bir hayli zor, tahmin edildiğinden daha zor. O insanlar uful ettikten, vefat ettikten sonra ise bu tamamen imkansız bir hale geliyor. Eğer dostlarından hayatta kalanların anlattıkları, kulaktan kulağa dolaşan şifahi bilgiler ve kendisi de ayrı bir ayaklı kütüphane olan merhum Seyfettin Özege'nin hazırladığı küçük bir broşürde olmasa, büyük kitabiyat bilginimiz Nurullah Bey tamamen unutulacaktı. Hakkında tek bir cümlelik bilgimiz bile olmayacaktı. Seyfettin Özege'nin bize verdiği bilgilere göre Nurullah Pertevbe 1896 yılının 1 Şubat ayında İstanbul'da doğuyor. Nüfus kaydı, dünyaya geldiği semti Gazi Atik Ali Paşa Mahallesi olarak gösteriyor. Pertev Paşa Sokağı'nda doğmuş 20 numaralı evde. Nüfus cüzdanında soyadı Pertev şeklinde görülüyor. Daha doğrusu Perkev, soyadı Perkev fakat o bunu kullanmıyor. Büyük dedesi Pertev Paşa'nın adıyla anılmayı tercih ediyor. Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nde 1934 yılına kadar soyadı yok idi. Fakat insanların ayırt edileceği lakaplar mutlaka vardı. Bir kere her ailenin bir lakabı vardı, ünvanı vardı, işte Hacı Ali oğulları gibi. Normal resmi işlerde, gündelik hayatta ise herkes bir ünvanla, bir lakapla veya ayırt edici bir özellikle muhatabını tanır ve zikrederdi. Resmi işlerde ise herkes, mekteplerde ise, önce onu söyleyelim, mekteplerde ise talebeler isimlerinin arkasına memleketleri gelerek tanınırdı. Mesela İskender Şam, Hilmi Eğridir, Ahmet Kastamonu gibi. Daha sonraki hayatta ise insanlar babalarının veya meşhursa dedelerinin adıyla anılırdı. İşte Nurullah Bey, dedesi Pertevye Paşa'nın ismiyle anılıyor. Aslında babası Abdülaziz. Nurullah Abdülaziz de denirdi ama Pertevye Paşa çok meşhur olduğu için Pertev ismiyle anılmış. Nurullah Pertev. Bu bir adetti. 934'ten sonra herkes soyadı aldı ama bir müddet daha eski ismiyle bilinenler o şekilde devam etmiştir. Nurullah Pertev Bey'in dedesi olan Pertevye Paşa Osmanlı ricalindendir. Babası Abdülaziz Bey de Osmanlı ricalindendir. Nurullah Pertev'in soyu Hazreti Ali'ye kadar ulaşır. Ancak Hasan ve Hüseyin'den değil, İmam Muhammed bin Hanefiye'den, yani Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma'dan değil de Hanefiye ismindeki bir hanımdan doğma oğlu. Ondan geliyor soyu. Bu aile Antakya'dan Kırım'a hicret etmiş. Yıllarca Kırım'ın Bahçesaray şehrinde oturmuş. Sultan 1. Abdülhamit devrinde bir rivayete göre hükümetten vaki bir davet üzerine ecdadından Seyit Hamdullah Efendi İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da ve Darıca civarında bir çiftlik satın alıp oraya yerleşmişler. İşte Pertev Paşa burada dünyaya gelmiş. Soylu bir aileden, tayyip bir aileden, Seyit Hazreti Peygamber'in soyundan değil ama o aileden. Efendim, emsali birçok alim gibi Nurullah Bey de kendi kendini yetiştirenlerin arasında mutena bir yer alıyor. Gerek ailesinde, gerekse etrafında bulunan ilim, irfan sahibi kimselerden feyiz almasını biliyor. Onların sohbetlerinden büyük ölçüde istifade ediyor. Zaten geniş bir bilgi hazinesi var. Bunu günden güne daha hacimli bir hale getiriyor. Bu arada bazı hocalardan hususi dersler alıyor. Tasavvuf dersi alıyor zamanın Şeyhülislam'ından. Şehri Ahmet Efendi'den Arapça öğreniyor. Hem babasından hem de Hattat Ahmet Refet Efendi'den Hüsnü Hat meşk ediyor. Hatta Nesih yazıdan da icazet alıyor. İcazetli bir Hattat yani. Değerli dinleyiciler, yukarıda da sizlere ifade ettiğimiz gibi Nurullah Pertev Bey bütün ömrünü kitaplara ve kütüphanelere vakfetmişti. Aylarını, yıllarını, hülasa bütün zamanını cilt cilt kitaplar biriktirerek değerlendirdi. Ondaki bu kitap aşkı zamanla tam bir iptila haline geldi. Ve merhum Nurullah Pertev Bey tabiri caizse adeta kitap müptelası kesildi. Malum aşk sevginin ifrat halidir. İptila da aşkın ifrat halidir. İşte Nurullah Bey de kitap aşkı ifrat halindeydi. Topladığı eserler zamanla sayı itibariyle çoğalınca Nurullah Bey böyle bir bibliografya hazırlama sevdasına kapılıyor. Nurullah Pertev Bey'in bir başka hususiyeti var değerli dinleyiciler. Kitaplara düşkün olduğu kadar kültür fizik hareketlerine de düşkündü. Ve bu arzusunu tatmin etmek için ta gençlik yıllarından itibaren güreşlere katılmıştı. Biniciliğe heves etmişti. Vefatına kadar evinin bahçesinde kültür fizik hareketleri yaptığını komşuları rivayet eder. Sık sık yürüyüşe çıkardı, yüzmeye giderdi. Ava gitmeye de çok meraklıydı. Hatta İstanbul Avcılar Cemiyeti'nin kurucularından idi. Hatta bu cemiyetin nizamnamesini de bizzat kendisi hazırlamıştı. Nurullah Pertev Bey muhtemelen bu gerçekleştirdiği kültür fizik hareketlerinin de tesiriyle ömrünün son günlerine kadar sıhhatli bir hayat yaşadı. Ciddi bir hastalıkla karşılaşmadı. Zaten sağlam karakterli birisiydi ve de sağlam vücutluydu. Sıkıntılara tahammül etmesini de biliyordu. Her türlü zorluğa göğüs gerebiliyordu. Orta boylu, beyaz tenli, sarışın, mavi gözlü, 5-3 çehreli, güler yüzlü bir kimseydi Nurullah Pertev Bey. Şedidül mizaç olmasına rağmen dostlarına ve arkadaşlarına karşı son derece vefalıydı. Bildiklerini söyleme sorulan suallere cevap verme hususunda da son derece cömertti. Ama şu da bir hakikatti ki, icap eden gayreti göstermeden, oradan buradan topladığı rastgele bilgilerle bir şeyler hazırlayanlara, kendisinin ifadesiyle kapkaççılara fena halde kızar, böyle basit adamlara asla yüz vermezdi. Sevgili dinleyiciler, ailesinden bazı fertler gibi Nurullah Pertev Bey de Mevlevi idi. İnancı tam ve kuvvetli bir Müslümandı. İbadetlerini kamil manada yapamadığı için samimi bir üzüntü duyduğunu arkadaşları naklederler. Nurullah Bey'in birinci hususiyeti, kitaplara olan merbutiyeti, bağlılığı ise, ikincisi de muhakkak ki münzevi bir hayat yaşaması, kendisini ısrarla gizlemesiydi. O kadar ki 40 yıllık ahbapları, hatta bazı akrabaları bile nerede oturduğunu, nasıl yaşadığını bilmezlerdi. Bulutların arasından arada bir ayın göz kırptığı gibi Nurullah Pertev Bey de arada bir sahaflarda arz-ı endam ederdi. Daha sonra gözlerden nihan olurdu. Bin bir emekle ve büyük bir zevkle topladığı o canım kitapları ömrünün son günlerinde elinden çıkarmak zorunda kaldı. Küçük partiler halinde sahaflara getirip sattı. Bu arada kitapların kendisine ait olmadığını, zarurete duçar olan bir dostunun olduğunu ifade etmekten de geri kalmazdı. Onurlu bir insandı. Tabii bütün bir ömrünü aralarında geçirdiği sahaflar da kendisini kırmazlar, umumiyetle istediği parayı verirlerdi. 20 sandık kitabını sahaflarda müzayede ile satmıştı. Belli ki son günlerinde mahrumiyet içindeydi ama vaziyetini kimseye bildirmek istemiyordu. Haseki civarında oturduğu rivayet edilen, ancak asıl ikametgahı kimse tarafından bilinmeyen birisiydi Nurullah Bey. Kış mevsimini hiç sevmezdi. Ne garip bir tecellidir ki kendisi böyle soğuk bir mevsimde vefat etti. Ölümü de bir meçhuliyet içindedir değerli dinleyiciler. Günlerdir sobanın borusundan duman çıkmadığını, pencerelerinin perdelerinin açılmadığını gören komşuları şüpheleniyorlar ve vaziyeti karakola bildiriyorlar. Vazifeliler eve girince hazin bir manzarayla karşılaşıyorlar tabii. Kültür dünyamızın meçhul kahramanı, büyük bir kitap aşığı Nurullah Pertev Bey, sobasının yanında bir kolu başının altında ruhunu teslim etmiş. Duvarda koparılmayan son takvim yaprağı 7 Şubat 1956 tarihini gösteriyordu. Ne garip bir tesadüftür ki Nurullah Pertev Bey 7 Şubat 1894'te dünyaya gelmişti. Yine 7 Şubat 1956'da hayata veda etmiştir. Başta da söyledik ya değerli dinleyiciler, Nurullah Bey'in hayatı da mematı da meçhul idi. Bu meçhuliyet perdeleri üst üste katlandığı için nasıl öldüğünü, nereye defnedildiğini de kimse bilmiyor. Ama biri çıktı bu sönük dünyaya, hafif de olsa bir ışık tuttu. Kendisini çok iyi tanıyan ve baba dostluğunu devam ettiren Şevki Çanga Bey derhal harekete geçiyor, karakol dolaşıyor, defalarca mezarlıklar müdürlüğünü arıyor, ilgili mahkemelerden soruyor, soruşturuyor, neticede Silivri Kapı'da bulunan mezarını Nurullah Pertev Bey'in tespit ediyor. Nurullah Pertev Bey'in dostu Muhittin Paşa'nın oğluydu bu Şevki Bey. Ve kendisiyle hiç değilse vefatından sonra da ilgilenerek mezarını bulmak hususunda himmet göstermiştir. Kendisi de iyi bir kitap meraklısı olan Sayın Turgut Kut Bey'in İbnül Emin Mahmud Kemal İnal Beyefendi'den anılar başlığını taşıyan yazıda Nurullah Pertev Bey ile alakalı şu enteresan tespitleri var değerli dinleyiciler. Kimisinin beyefendi, kimisinin de efendi hazretleri diye hitap ettiği İbnül Emin Mahmud Kemal Bey, çocukluk anılarımın inanılmaz bir parçasıdır. Bu hala bütün canlılığı ve ayrıntılarıyla sürüp gider. Kendisini İkinci Dünya Harbi'nin pasif korunma gereği kara perdelerle örtülü, bey babamın, yani babamın babasının Fatih'teki evinde, cuma akşamı toplandılarında tanıdım. Bey babam ile dostlukları matbaaya amirede başlamış, devlet matbaasında yani. Büyük halamın kocası, eniştemiz, Lugat-ı Tarihiye ve Coğrafiye adlı eserin müellifi, Divan-ı Muhasebat, yani Sayıştay azasından, Ahmet Rifat Efendi'nin torunu Şefik Bey, Şefik İmren yani, o da Sadaret Mektubi kaleminde mesai arkadaşıymış. Yani Şeyhülislamlık evrak kaleminde beraber çalışmışlar. O yılların sessiz, sakin, caddeleri çınar ağaçlarıyla süslü ve şahsiyetli Fatih'inin bu kafesli evi, 1960'lara kadar cephesinde Ya Hafız yazılı levhası, heybetli kapıları, ama üzerindeki elle çevrilen ufacık ziliyle, hatta eski harfli 10 kapı numarasıyla duruyordu. Şimdi yerinde beton yığınları sırıtıyor. Cuma akşamları ev halkının daha ciddi, daha itinalı olması kat'i bir mecburiyetti. Akşam yemeğinden sonra evde günlük hayattan farklı bir telaş vardı. Misafirler kapıya bakan ve sürekli kapalı duran kafesten izlenirdi. Beyefendi bu durumu bilir, zili çalmaz, kapıya vururdu. Hususi vuruşu beyefendinin geldiğine işaretti. Koca kilitli kapı açılır, içeriye sanki çok eski devirlerden kalma, uzun boylu, esmer, garip kılıklı birisi girerdi. Ben de korkuyla karışık bir hayretle geleni seyrederdim. Uzun bir soyunma faslı başlardı. Önce fötür şapkasını çıkarır, altından siyah takkesi belirirdi. Sırasıyla yün atkısı, paltosu alınır, yere sürmeden ve maazallah düşürmeden portmantoya asılırdı. Dizlerine kadar gelen geniş yakalı ceketi, meşrutiyet devrinden kalma her zaman hazır olarak kullanılan ve hususi bir plakaya iyice sarılmış koyu renkli kravatı ayrıca dikkatimi çeker. Acaba niye bey babamın böyle bir kravatı yok diye düşünürdüm. Lastiklerinden meslerini çıkarırken etrafı süzer, oturma odasındaki pencerelerin kapalı olup olmadığını sorardı. Sonra boğazına kadar gelen yeleğinin cebinden çıkardığı kağıda sarılmış bir içimlik hususi Yemen kahvesini birine teslim eder, kaybolmamasını ihtar ederdi. Bu arada orada beliren hanımlara selam verir, büyük bir nezaketle hepsinin hatırlarını sorardı. Selamlıktaki misafir odasında herkesin yeri yıllar önce belirlendiği için muayyen bir protokole göre oturulur, selamlaşma merasimi tekrar başlardı. Sıra bana gelince, bey babamın kaş göz işaretleriyle kendime çeki düzen verip elini öpmeye giderdim. Önce beni inceler, ellerimin temiz olup olmadığını sorar, küçük parmağından eksik etmediği zümrüt yüzüklü elini öptürür, gevrek sesiyle bazı sorular sorardı. Cuma toplantılarına kimler gelmezdi? Hepsi kendine göre bir değer olan bu konukları yıllar geçtikçe daha iyi tanıdım. Yarım vagon dolusu illüstrasyon dergisini, Birinci Dünya Harbi sırasında korkusundan Konya'ya nasıl gönderdiğini anlatan, evde kitaplarını koyacak yer bulamadığından yakınan, tepeden tırnağa siyah giyinen, saçları alabroz tıraşlı Nurullah Pertev Bey ilk gelen konuk olurdu. Siyah kravat, siyah gömlek, siyah ceket, siyah pantolon ve siyah çoraplarından oluşan elbisesi, başının ön tarafında bir tutam dik saçı, bir elini bir dizine, öbür eliyle de Yasemin ağızlıktaki sigarasıyla Nurullah Bey de bambaşka bir kişiydi. Bu geniş önceliğinden yararlanıp abimin bazı kitaplar hakkında sorduğu şeyleri, hemen cebinden çıkardığı mor mürekkeple yazılmış kareli bir cep defterine bakar, soruyu ayrıntılarıyla cevaplandırırdı. Ben de o deftere dikkatle bakar, sanki ne sorsanız cevaplarının orada yazılı olduğunu sanırdım. Zaman zaman olağanüstü olaylar da anlatırdı. Paris'teyken hayvanat bahçesini bir madamla gezdiklerini, aslanları kafeslerinde seyrederken erkek aslanın madamın üstüne nasıl siydiğini, madamın elbisesinin asit yemiş gibi dökülmeye başladığını, yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için madamı hemen bir arabaya bindirip bahçeden ayrıldıklarını büyük bir ciddiyetle anlatırdı. Nurullah Pertev Bey'in eski harfli kitaplar hakkında derin bilgisi vardı. Çok sonra ben de sahaflar çarşısında her rastlayışımda engin bilgisinden yararlanırdım.
Şu karşıki dağ çadır. Çadırın içinde bir civan yatır. Çadırın içinde bir civan yatır. O civan bilmiyor hiç gönül hatır. O civan bilmiyor hiç gönül hatır. Leyla'nın aşkına dağlar mekanım. Sevda karşıda yananı fener mi sandın? Karşıda yananı fener mi sandın? Salınıp gezeni yarın mi sandın? Salınıp seni yarim mi sandın? Bu güzellik sende kalır mı sandın? Bu güzellik sende kalır mı sandın? Leyla aşkına dağlar mekanım. Sevda ne müşküla yanar ağlarım.
Evet değerli dinleyiciler, ömrünü kitap toplamaya, bu kitaplar hakkında mufassal bir bibliyografi eseri yazmaya adayan, ancak maksuduna nail olamadan vefat eden, eski zaman efendilerinden, nevi şahsına münhasır zatlardan, Nurullah Pertev Bey'in hatıralarından bir nebze size nakletmek istedik. Bu hafta bununla iktifa edelim ve haftaya inşallah yeni bir hatıralar programında sizlerle beraber oluruz. O zamana kadar hoşça kalın.
Hatıralar.